Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Bu ziyaretle ilgili neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Evet, Almanya Avrupa Birliği içerisinde en etkili ülke. Ancak Avrupa Birliği'nin dışişleri ve savunma politikaları ortak politika bağlamında henüz somutlaşmadı. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin dış politikasında etkin ülkelerin takındığı tavır önemli. İngiltere, Avrupa Birliği içerisinde ve Kıbrıs konusuyla çok geleneksel ilişkisi olan bir ülke. Çünkü 1878 ile 1960 yılları arasında adada İngiliz sömürge döneminin varlığı söz konusu. İngiltere'nin Kıbrıs'a ilgisi var. Ayrıca ayrı bir ilgidir, özel bir ilgidir. Avrupa Birliği içerisindeki konumuyla alakalı değil. Ancak Almanya yeni yeni Kıbrıs konusuna ilişkilerine ivme kazandırmak isteyen etkin bir ülke. Kıbrıs sorunu müzakere süreci devam ederken Kıbrıs Türk tarafını cesaretlendirmek, Kıbrıs Türk tarafının Mustafa Akıncı'nın şahsında müzakere sürecindeki pozitif katkısını, pozitif duruşuna bir anlamda destek vermek için bir yakınlaşma söz konusu. Bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Almanya'ya resmen davet etti. Bu resmi davet önemli çünkü genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadığı için bu tür davetler resmi olarak gerçekleşmiyor. Ve Sayın Akıncı 3 gün diyebiliriz Almanya'da bulundu ve Steinmeier'le 1 saat 45 dakika süren bir toplantı gerçekleşti. Almanya Federal Meclisi'nde Bundestag'da gerçekleşti görüşme ve hem yapılan açıklamalar hem de Sayın Akıncı'nın ekibinden yetkili isimlerle yaptığımız görüşmede verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade ettiler. Almanya tabii ki bir anlamda Avrupa'nın kasası gibi bir ülke diyebiliriz ve Kıbrıs sorununun çözümü aşamasında mali kaynak konusu önemli. Bu konu bu görüşmede ele alındı. Almanya'nın bir diğer önemli noktası Doğu Almanya Batı Almanya birleşmesi sonrası mülkiyet konusunda sorunlar yaşamış ve bu konuda ciddi tecrübeler elde etmiş bir ülke. Tek ülke diyebiliriz. Hatta bu konuda yasal düzenlemeler yapmış ki bu mülkiyet konusunun çözümünde Almanya tecrübe biriktirmiş böylece. Dünyada tek tecrübeli ülke. Almanya bu bağlamda da Kıbrıs sorununun mülkiyet noktasında çözümüne katkı koyabilecek bir ülke. Samimi bir görüşme gerçekleşti ve bu konuda daha sonra açıklama yapan Alman Federal Meclisi'nde açıklama yapan Akıncı, Almanya Avrupa Birliği'nin en önde gelen ülkelerinden bir tanesi ve ilk defa Kıbrıs sorunu bağlamında Almanya'nın bu kadar ilgi gösterdiğine tanıklık ediyoruz. Geçmişte de Almanya'nın önde bir ülkeyle ancak Kıbrıs'a bu kadar ilgili değildi şeklinde bir ifade yaparak Almanya seyahatinin altını çizdi. Bu arada tabii ki müzakereler konuşuldu. Müzakerelerin Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki 22 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle yavaşlaması da görüşmede Steinmeier'le yaptığı görüşmede Akıncı tarafından seslendirildi ve her şeye rağmen 2016 yılının çözüm yılı barış yılı olması için Mayıs seçimlerinden sonra daha hızlı bir sürece girilmesi konusunda Sayın Akıncı ve Sayın Steinmeier'in görüş birliği ortaya çıktı. Bu arada tabii ki Almanya denildiği zaman Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi, bu birleşmenin Kıbrıs'ta da birleşmeye örnek olup olamayacağı hep her zaman söyleniyordu. Bir süre önce de Türkiye'nin Avrupa Bakanı Volkan Bozkır'ın Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Kıbrıs sorunu hala çözülemediği vurgusu üzerine Kıbrıslı Türklerin duvarın yıkılması için ciddi çaba harcadığını, hatta yerinde durmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin bu duvarın etkisizleşmesi için çaba harcadığını, bu duvarda delikler açtığını, kalan duvar üzerinde delikler açtığını belirtti ve eklemesinde temennimiz tamamen duvarını ortadan kaldırmak, bu da tek taraflı bir uğraşla olmaz. İki taraf da bu konuda üzerine düşeni yapacak ve bu defa referandumlardan iki tane evet çıkacak şeklinde bir temennisini hem içeride hem de basının karşısına geçtiği zaman Sayın Akıncı ifade etti. Avrupa'nın bu tür davetleri, Kıbrıslı Türklere gösterilen ilgi aslında dolaylı olarak Rum tarafına da bir mesajdı. Çünkü Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin izole etme olması, statü bakımından dışlanmasını çözüme kadar yerinde kalması lazım diyor. Ve bu tür temaslar Batı'nın Kıbrıslı Türklere değer vermesi bakımından iyi örnekler olduğu da diplomatik çevreler tarafından ifade ediliyor.
Bu arada Kıbrıs'ta yaşanan acı olaylardan biri de, ya da birkaçı diyelim, kayıp kişilerle ilgili. Kayıp kişilerle ilgili ne tür bilgiler verebilirsiniz bize? Çalışmalarda son durum nedir?
Kıbrıs'ta en önemli, en acı, en dramatik konulardan bir tanesi de kayıplar konusudur. Kayıplar konusu hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların bir anlamda ortak meselesidir. Ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu kayıp kişilerin acısını yaşıyor. Kayıp kişiler ne zamandan itibaren genel olarak vardır? 63 yılından başlayarak kayıplar vardır. 63-74 arası kayıplar vardır. Daha sonra ise Rumların kayıpları vardır. Bu bağlamda yapılan çalışmalarla ilgili bir rapor açıklandı. Neler olduğuna dair. Ve Kayıp Kişiler Komitesi tarihi raporuna göre toplam 2001 Türk ve Rum kayıp tespit edildi. Bugüne kadar süren kazı çalışmalarında 489 Rum ve 149 Türk kayıp kimliğine ulaşıldı. 888 kayba halen hiç ulaşılmadı. Bulunan 1113 kayıptan 638'inin kimlik tespiti tamamlandı. Bu konuda para bölgede bir laboratuvar oluşturuldu ve bulunan kemikler orada DNA'sı çözülüyor, ailelerden DNA örnekler alıyor ve örtüşmeye göre de kimlik tespitine gidiliyor. Bu zahmetli bir süreç ve tabii ki çok değişik yerlerde mezarlar bulunuyor. Bazı yerlerde bir kişi vardır, bazı yerlerde beş kişi vardır, bazı yerlerde on kişi vardır. Örneğin Taşkent'te, güneyde Dovni denilen köyden alınıp götürülüp öldürülen 89 kişi vardır. Onların mezarlarına da ulaşıldı. Aynı şekilde kuzeyde de kayıp Rumların mezarlarına ulaşılmaya çalışıyor. Bu konuda aslında bir çözülme söz konusu. Yani insanlar gidip bilgiler veriyorlardı. Bu bilgiler çerçevesinde gömü yerleri bulunuyor. Bunlardan çıkarmalar oluyor. Ve tabii ki bu çalışmaların insani boyutu var. Çok disiplinli bir şekilde gidildiği ve uluslararası kuruluş ve uzmanların desteğiyle gidiyor. Ama elbette bu konuda mali yardıma da ihtiyaç var, kaynağa ihtiyaç var. Şu ana kadar Avrupa Birliği 17 milyon 300 bin euroluk katkısıyla en çok yardım yapan ülkedir. İşin mali boyutu bir yana, insani boyutu gündemdedir ve kayıp yakınlarıyla yaptığım görüşmede sonunda artık bizim de ziyaret edecek bir mezarımız var diyerek yıllar sonra acıların tazelenmesinden diye de yüreklerdeki acının bir başka şekliyle adeta huzura kavuştuğunu söyleyebiliriz. Yani bir ölümle ilgili bir huzur olur mu? Evet, mezarsız bir ölünün, bir kaybın varlığı ciddi bir travmaydı toplumumuzda ve hissediyorum ki kayıp olan yakınları bulunduğu zaman da toprağa kemikleri veriliyor ve bir mezarlıkta bir mezar taşı var artık. Bu da insani bir konunun yeni bir durağı ama insanların artık özel günlerde ziyaretçilerin mezara sahip olması da insanlar açısından farklı bir duyguyla sineye çekildiğini söyleyebiliriz.